Ayrım 19, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead. Sayfa 198. 52. Bölüm. Mutfağı endişeyle arşınlayarak 30 dakika daha bekledim. Jack telefon etmedi. Sanki yanı başımda bir bomba patlayacakmış gibi öylesine gergindim. İçimde Jack bir daha telefon etmeyecekmiş gibi korkunç bir duygu vardı. Jack'in sözünü senet kabul edebileceğiniz bir şey varsa o da saattir. Belirli bir saatte telefon edeceğini söylemişse o saatte mutlaka ederdi. Orduda geçirdiği dönemden sonra zaman konusunda hep çok titizdi. Dakik olmamayı saygısızlık belirtisi olarak görürdü. Hazırlanırken bir dakika bile geciktiğimde bunu işitmekten bıkıp usanmıştım.
''Saygısızlık Kat, saygısızlık ediyorsun, artık çıkmamız gerek sevgilim.''
Asıl saygısızlık yarı çıplak, saçlarım karmakarışık, makyajsız deli bir kadın gibi görünmektir. Tanrı aşkına bana 5 dakika daha ver.
Zamanını daha iyi planlamalısın, daha düzenli ol. Neden bu kadar zor geliyor? Planla, hazırla, yoksa paniğe kapılıyorsun, her seferinde gecikiyoruz.
Jack haklıydı, tabii ama çoğu kez dağınık biriydim. Bu da benim zaafım. Bir asker ailesinin çocuğu olarak çok daha iyi olmam gerekirdi ama böyleydim işte. Armut her zaman ağacın dibine düşmüyormuş demek. Daha fazla bekleyemeyeceğimi anlayınca kararımı verdim. Jack telefon edecek olsa cep telefonumdan arayacaktı nasıl olsa. Onun için dışarıya çıkmaya karar verdim. Chad'in ne demek istediği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Oysa söylediklerini işittiğim an vücudumun kasıldığını hatırlıyorum. Yine ilgimi çekmiş, merakımı depreştirmişti. Söyledikleri ne anlama geliyordu? Şimdi düşündüğüm gibi inanılmayacak miktarda paranın dışında Jack'in kaybolmasının gerçek nedeni ne olabilirdi? Bütün öykü giderek daha çapraşık bir hale giriyordu. Başım zonklamaya başlamıştı. Ağzıma 3 ibuprofen attım. Koca bir bardak suyu içerken aklıma bir şey geldi. Müştemilatta kirişlerle çatı yalıtımı arasında saklanmış bulduğum ince siyah defteri hatırladım. Defteri orada bırakmıştım. Adamın beni şok tabancasıyla etkisiz hale getirdikten sonra yaşadıklarımla defteri zihnimden çıkarmış olmalıydım. O defterin içinde neler olduğunu görmek için içimde inanılmaz bir arzu doğdu. Öte yandan müştemilata tekrar girmenin endişesi de bir o kadar güçlüydü. Sadece düşüncesiyle bile bütün vücudumun titremeye başladığını hissediyordum. Korkuyu kovmaya, kendimi toparlamaya çalıştım. Sonra elimdeki bardağı mutfak masasının üzerine bıraktım. Arka kapıdan çıkıp hızlı adımlarla müştemilata doğru yürüdüm. Ön kapıya vardığımda kapatıp kapatmadığımı hatırlayamıyordum ama kapı şimdi kapalıydı. Tokmağı çevirdim, kapıyı ittim ve yağmalanmış müştemilata girdim. Açık çekmecelerin, sağa sola dağılmış minderlerin, Amy ile Sean'ın oyuncaklarının yanından geçtim. Gözlerimi kısmaya, çevremdeki yıkıntıyı görmemeye çalıştım ama imkansızdı. Zihnim değerli anıların kirletilmesinden ıstırap duyuyordu. Basamakları hızla tırmanırken göğsümdeki sızı yüzünden soluk almakta güçlük çektim. Yatak odasına girdim. Dolabın kapağı hala açıktı. Giysiler ve ıvır zıvır sağa sola dağılmıştı. Sean'la Amy'nin odalarına bakmaya bile cesaret edemedim. Bu kadarı çok fazla olurdu. Jack de telefon etmemişti. Bundan sonra arayıp aramayacağını merak ediyordum. Umutlarımı canlandırmak, sonra da boş yere umutlandığımdan korkmak beni yıkıyordu. Çatının altındaki bölmenin içine baktım. Kırmızı kapaklı plastik yemek saklama kutusu Kyle'ın plastik poşetlerinin yanında yerdeydi ve havada bayat bir marihuana kokusu salınıyordu. Siyah kapaklı ince defter kirişle tavan yalıtımı arasında sıkıştırıldığı yerdeydi, uzandım çekerek aldım. Daha çok hatıra defterine ya da küçük resim defterine benziyordu ve çivili bir tokayla kapatılıyordu. Tokasına basıp açınca burnuma bir küf kokusu doldu. Sayfaların çoğu boştu, içinden katlanmış bir kağıt düştü. Kağıdı alıp açtım, bir gazete küpürünün kopyasıydı. Kat yerleri aşınıp silinmiş siyah beyaz fotokopi. Amerikan askeri Humvee ve kamyonlarından bir konvoyun fotoğrafıydı. Araçlar çok iyi tanıdığım bir simgenin, Saddam Hüseyin Bağdat'ında zaferin elleri olarak bilinen iki kemerin altından geçiyordu. Her kemerin ucunda dev bir kılıcı kavramış büyük bir el vardı ve kılıçlar kemerin ortasında birleşmişti. Orijinal haber fotoğrafı gazete ya da dergi adının anlaşılmayacağı gibi kesilmiş, varsa yazısı da kesilip atılmıştı. Fotoğrafın altında tek görebildiğim kalın siyah mürekkeple yazılmış başlıktı: Babil operasyonu devam ediyor. Yıpranmış kağıdı bırakıp defterin sayfalarını karıştırmaya giriştim. Kyle'ın müştemilatta oturduğu dönemde not defterlerine bir şeyler çizdiğine tanık olmuş, defterlerden birini elime alınca da çocuksu bir azabı yansıtır resim ve çizgiler görüp sarsılmıştım. Defterdeki yazıların Kyle'a ait olduğundan emindim. Yırtılmış sayfaların dibine yakın yerlerde bazı harfleri çıkarabildim. Bir T, bir İ, galiba bir M, hatta bir tam sözcük, eğer. Ama hepsi bu kadar. Sayfaları Kyle mı yırtıp koparmıştı yoksa bir başkası mı? Güncenin başına döndüm. Nedendir bilmem yüreğim titredi. Defterin iç kapağında kırmızı mürekkeple çizilmiş karalamaya benzer bir şey gördüm. Kyle'ın sanatçı bir yanı vardı ve krokiler çizmekten hoşlanırdı. Resim yaparken defterlerini küçük ve anlamsız karamalarla, anlamını sadece onun bileceği çizgilerle doldurmayı severdi. Bu çizim de bir kayaya, bir taşa benziyordu. Karalama olabilirdi ama bu çizim oldukça tanımlanmış, üzerinde düşünülmüş gibiydi. Örtülü bir anlamı olabilir miydi? Kyle için anlamı olan bir şey. Zihnim bu çizimin düşündürebileceği bütün olasılıkları sıraya soktu. Kırmızı taş ya da belki bir kaya. Kayalık, dağ, yoksa hiçbir anlamı olmayan zararsız bir karalama mı? Kafam karıştı ama yüreğimin neden titrediğini biliyordum. Yine o kelime, kırmızı, sanki alarm zilleri midemde çalıyormuş gibi. Zamanın geçtiğinin farkındaydım, saatime baktım. Chad'in evine gitmek için 20 dakikam kalmıştı. Defteri kapatıp tokasını bastırdım. Yağmalanmış odaya tekrar ürpererek baktıktan sonra basamakları koşarcasına indim. 53. Bölüm. Şerif yardımcıları hala ön taraftaydı. Motoru çalıştıracak olsam duyacakları kesindi. Onun için birinin içinde oturduğu arabaya gittim. Kocaman kulakları, kırmızı damarlı bir burnu ve bira göbeği olan iri yarı bir adam. Ben yaklaşırken arabadan indi. Ona zorla eve girildiğinden bahsetmeyecektim. Bahsetmek işleri daha da karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Kısa süreliğine bir yere gitmem gerekiyor. Nereye efendim? Yakındaki bir komşuya. Ben de sizinle geleyim. Neden? Ajan Tanner sizi gözden kaybetmememizi söyledi. Merak edecek bir şey yok. Arkadaşlarımı peşimde polislerle korkutmak istemem. Cep telefonum yanımda. Gerekirse 911 ararım.
Anlıyorum efendim ama...
Tutuklu muyum yoksa? Ya da ev hapsi ne deniyorsa?
Tutuklu mu? Hayır efendim.
Öyleyse bırakın da nereye gidebileceğime ben karar vereyim. Döndüm ve arabama doğru yürüdüm. Direksiyonun arkasına geçerken telsizine uzandığını gördüm. Motoru çalıştırdım. Bir şeylerin yolunda gitmediğini daha o an anladım. Yolcu koltuğunun üzerinde büyük bir beyaz zarf vardı. Zarfı oraya bırakmadığımdan emindim. Babam şehir dışındaydı ve üstelik arabamda asla bir şey bırakmaz, arabamı hiç kullanmazdı. Arabam kilitliydi. İlk düşüncem birinin kapısını zorlayarak arabama girdiğiydi. Zarfa uzandım. İçindeki yassı alanı dolduran fotoğraf gibi sert bir şey vardı. Üzerinde ne bir pul ne de bir adres. Zarf yapıştırılmıştı. Telsiz cızırtıları işittim. Arkama baktım. Şerif yardımcısı telsizi ağzına yapıştırmıştı. Motoru çalıştırdım. Geri vitese taktım ve ana yola çıkan arka bahçe yoluna girdim. 300 metre sonra ana yola vardım. Peşime kimse takılmamıştı. Görünürde polis arabası da yoktu. Birkaç yüz metre daha gittikten sonra yolun kenarına çektim, motoru boşta çalıştırdım. Evden ayrıldığımı duysa Tanner'ın küplere bineceğini düşündüm. İsteyeceğim son şey, Tanner'ı yatıştırması için Courtney'i aramaya karar verdim. Bir taraftan zarfı açmaya çalışırken numarasını tuşladım, ikinci çalıştı, açtı. ''Hey, tam zamanda aradın, sana bir şey söylemek istiyordum. Köprüdeki adamla ilgili bir kimlik bulduk.'' Zarfı koltuğa bıraktım. ''Kimmiş?'' Fotoğraflarıyla parmak izi Quentin Lusk adında birininkilerle uyuşuyor. Hiç adını duymuş muydun? Hiç. Irak'ta Cekin Birliği'nde bulunmuş eski bir onbaşı.
Hepsi bu kadar mı?
Bir patlamada yaralanıp yüzünün bir bölümünü kaybettikten sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşamış. Patlamada hançeresinin de zarar gördüğü anlaşılıyor. Bilinen son adresi Florida'da bir yer. Orada küçük bir çiftliği varmış ve kendi halinde yaşıyormuş. Stres bozukluğunu tedavi ettirmek için Miami'de bir psikiyatra görünüyormuş. Ama son zamanlarında randevularını aksatmaya başlamış. Tuhaf, eksantrik, yalnız biri olarak tanınıyor.
Ya şiddet?
Hiç şiddet sözü yok ama psikiyatrı Quentin'in Irak'tan sonra balatayı sıyırdığını ve kronik paranoya eğilimli olduğunu söylüyor.
Jack'le başka bir ilişkisi var mı?
Henüz bilmiyoruz. Yaşadığı yeri aramaları için birilerini gönderdik. Bakalım bize ne anlatacaklar. Bir şeyler öğrenir öğrenmez seni ararım. Sen iyi misin?
Şimdilik.
Bak Courtney, kısa bir süre için evden çıkmam gerekiyor. Önemli bir şey değil ama bir şerif tarafından izlenmek istemiyorum.
Nereye gidiyorsun?
Chad'i görmeye.
Kesin bir duraklama, yoğun bir sessizlik oldu. Ardından Courtney,
neden Chad diye sordu.
Sana söylememiş miydim? Gidip kaza yerini görmem için şirket helikopterini verdi. Bana çok yakın davrandı, yardımcı oldu. Teşekkür etmek istedim.
Chad'in telefonda anlattıklarını söylemek istemiyordum. En azından şimdilik.
Courtney yeni bir sessizlikten sonra, sakın bana Chad'in yeniden sahneye çıktığını söyleme dedi.
Benim çarpık hayal gücüm müydü yoksa sesinde bir kıskançlık tınısı mı duyuyordum? Yanılıyor olmalıydım. Courtney ve Chad arasındaki ilişki uzun zaman önce sona ermişti. Tamam, Courtney hala arkadaş olduklarını iddia edebilirdi. Oysa ben bu aşamada arkadaşlığın yeniden alevlenmemişse sadece uzak bir anı olduğunu, bir zamanlar birbirlerine karşı hissettikleri cinsel ve romantik çekimin yerinde yeller estiğini düşünüyordum.
Sade falan yok ki üzerine çıksın.
Emin misin?
Eminim, ondan hala hoşlanmıyorsun değil mi Courtney?
Tabii ki hayır tatlım, ben sadece kalbinin bir daha kırılmamasını istiyorum.
Bu aşamada kurşun geçirmez bir kalbim var.
Evet ya, benimki de öyle. Sağlam kevlar.
Tuhaftı. İkimiz de hala aynı adama olan sevgimizden söz edemiyorduk. Sanki o konu tabuymuş gibi. Neden söylediğimi pek bilemeden.
Onu hiç özlemiyor musun Courtney diye sordum.
Chad'i mi?
Benim köylü kanıma göre biraz fazla zengindi. Fazla zengin, fazla yakışıklı. O zamanlar pek farkına varamamıştım ama sanırım arzu hepimizin gözünü kör ediyor.
Güldü.
Biz kadınların bazen ne kadar ahmakça davranabileceğini hiç düşündün mü? Nasıl oluyor da görünüşe ve fiziksel çekiciliğe erkekler kadar kolay tavlanıyoruz?
İçimden gülümsemek geldi.
Pekala dedi Courtney, beni habersiz bırakma. Tanner'ın söylediğini de unutma. Daha sonra yine görüşeceğiz. İhtiyacın olsa beni ara.
Teşekkürler Courtney. Telefonu kapattım. Evden çıkmamın sözü bile edilmemişti. Tanner'ın haberi yok muydu? Yoksa Courtney'e söylememiş miydi? Zarfı alıp kapağını yırttım. İçinden renkli iki fotoğrafı çekip çıkardım. Resimleri gördüğüm zaman damarlarımdan buz aktı. Resimlerden biri annemle babamın yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafıydı. Diğerinde babam askeri üniformasıyla poz veriyordu.
Kaşlarımı çattım. Bu da ne demek oluyor?
Fotoğrafta babam muhabere üniforması giymiş iki büyük ahşap masadan birinin başında oturuyordu. Her iki masanın üzerinde de bir nakit yığını vardı. Amerikan parasına benzer banknotlar, para yığınları odaya bütünüyle egemen olmuştu. O masaların üzerinde yüzlerce milyon olmalıydı. Babam gülümsüyor, ellerindeki para destelerini kameraya gösteriyordu. Masanın birinde nakit paraların önünde eski eserler vardı. Biri Tanner'ın gösterdiği Pers maskına benziyordu. Damarlarımdaki buz sanki daha da soğudu. Öteki fotoğrafa baktım. Annemle babam belki 20 yıl önceki bir davette. Annemin elinde bir kokteyl kadehi, gülümsüyor. Babam da gülümsüyor. İkisinin mutlu bir fotoğrafı. Bu fotoğraf ailemden biri dışında kimse de olamazdı. Ama beni en çok rahatsız eden, iliklerimi donduran, yüreğimin ağzıma gelmesine neden olan fotoğrafın dibine siyah fosforlu kalemle çiziktirilmiş kelimelerdi.
Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kadını öldürdü.
54. bölüm. Yazılı notu görünce sarsıldım. Okuduklarım bütün dengemi bozdu. Chad'in evine giderken yol boyunca o resimler hep yanımdaki koltuktaydı. Arada bir gözlerim fosforlu kalemle yazılmış o satırlara kayıyordu. Harfleri ayrık el yazısı tanıdık değildi. Sonra eyaletler arası karayolunda acı klakson sesini duyduğumda neredeyse bir yere çarpacaktım. O andan sonra gözlerimi önümdeki yoldan ayırmadım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Kadını öldürdü. Kimi? Oysa biliyordum. O notun ne anlama geldiğinin farkındaydım. Babam annemi öldürmüştü. Zihnimin kabul edebileceği başka hiçbir anlam olamazdı. İyi de bu notu yazan kimdi? Hem neden yazmıştı? Yoksa beni yanlış sonuçlara yönlendirmek mi istiyordu? Para, aynı pers maskı, bunlar ne anlama geliyor? Kelimeleri zihnimden çıkarıp atamıyordum. Aklıma anıların en rahatsızlık vereni geldi. Tuhaf bir nedenle Courtney ile babamı gölün kenarında yarı çıplak öpüşürken yakaladığım geceyi hatırladım. Yoksa babamla Courtney arasında daha uzun süren bir ilişki mi vardı? Oysa babamın bildiğim başka hiçbir ilişkisi olmamış, annemin ölümünden sonrasına kadar ciddi hiçbir ilişki yaşamamıştı. Chad'in evine gitmek için ana yoldan saptığım sırada cep telefonum çaldı. Ekrana baktım, özel numara yazıyordu. Göğsümde bir darbe hissettim. Çağrıyı cevaplarken yavaşladım ve arabayı emniyet şeridinde durdurdum. Ne olur Jack olsun. Evet, planda bir değişiklik oldu. Seni birkaç saat sonra arayacağım. Arayan Jack'ti. Ne? Neden? Böylesi herkes için daha güvenli olur. Yeniden aynı duygu. Elle dokunulacak kadar gerçek bir korku. Yoksa Jack travma sonrası stres sendromunun etkisinde miydi? Ya da bir çeşit paranoyanın? Öte yandan çocuklarımı görebileceğimi düşününce beni alıp götürecek kadar güçlü bir rahatlama hissettim. Arabama notu onun mu bıraktığını sormayı düşünürken bana fırsat bırakmadı. Aynı kurallar geçerli. Jack, bana lütfen böyle davranma. 8 yıldır kafam karma karışık. Amy ve Sean'a ne olduğunu öğrenmem gerek, hem de şimdi. Tam saat beşte. O zaman her şeyi öğrenirsin. Hat bir tıkırtıyla kapandı. 55. bölüm. Chad'in evine giderken ellerim titriyordu. En azından Jack telefon etmişti. İçimde bir coşku vardı. Umut bir kez daha bir elektrik akımı gibi yükseliyordu. Bütün bunlar gözlerimi dikiz aynasına dikmemi engellememişti. Ne dört çekeri ne de metalik gri minibüsü gördüm. Sonunda ya düş gücümün fazla mesai yaptığına ve izlenmediğime ya da peşimdeki her kimse dikkatli davrandığına karar verdim. İkincisi akla daha yakındı. Öte yandan Jack'in o travma sonrası stres bozukluklarından birinin pençesinde ve gemi azıya almış paranoyanın etkisinde olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Mümkündü, yine de hala tetikteydim. Kim olduğu belirsiz bazı alçakların beni sinsice izlediklerini düşünmek bile içimi nefretle dolduruyor, beni çıldırtıyor, yüreğimi daha hızlandırıyordu. Bir de ödümü koparıyordu. Chad'in evine saray yavrusu demek haksızlık olmazdı. Baştan aşağıya pahalı meşe ve granitten yapılmış, önünde koskocaman çeşmesi ve iki yanında akça ağaç ve kara ağaçların sıralandığı, yarım kilometrelik araba yolu olan o kocaman, resim gibi güzel malikanelerden biri. Bana her zaman Hugh Hefner'ın Playboy kulübesini hatırlatmakla birlikte onun biraz küçüğüydü. Bir sürü dolan başlı yol, su süsü ve granite tırmanmış sarmaşık, çok Fransız, çok alımlı ve çok büyük. Bir evden çok oteli andırıyordu. Hemen her gün yolunuzu kaybedeceğiniz türden bir rezidans. Göl kenarında Lions Bend üzerinde birkaç dönümlük özel bir mülk. Değerini 6-7 milyon dolar diye tahmin ediyordum. Belki de daha fazla. Knoxville standartlarına göre bir servet. İki teknelik rıhtım, bir tuzlu su havuzu, helikopter alanları, 1 milyon otomobile yetecek garajlar, bir de hizmetkarlar için özel alanlar. Eve bayılıyordum. Boyutları nedeniyle değil, gereğinden çok daha büyüktü. Buraya göl manzarası ve malikane arazisine dolaşan geyikler nedeniyle bayılıyordum. Sinek kuşları arka verandadan sarkan şekerli su kaplarından beslenir, güneş batarken evin üzerinden geçen yaban kazları işitilirdi. Chad'in helikopterinin kalkışı ya da inişi dışında buradaki her şey bana huzur ve sükunet duygusu verirdi. Chad'le evliyken burada çok zaman geçirirdim. Bazı arkadaşlarım bana takılır, Chad beni aldatsa da sırf burada kalmak için ondan boşanmamamı söylerdi. Böyle davranan kadınlar olabilir, ben yapamazdım. Bir gün piyangoda kazanırsam buna çok benzer bir manzaraya sahip bir yere adımı yazdırırdım. Düş görmeye devam et. Girişteki özel güvenlik kulübesinin önünde durdum. Nöbetçi güvenlikçi geniş burun delikleri ve kaslı sağlam kolları olan Samuel adlı atletik vücutlu bir siyahiydi. Yumuşak tebessümü ve diplomatça tavrına rağmen Samuel eski bir özel kuvvetler mensubuydu ve her an silahlıydı. Chad bir keresinde Samuel'ın Bruce Lee düzeyinde bir dövüş sanatları uzmanı olduğunu, sadece ellerini kullanarak bir oda dolusu saldırganı öldürebileceğini söylemişti. Aynı zamanda Chad'in korumalığını da yapardı. Chad evde en az 6 koruma bulundurur, bu da burada otururken beni hep rahatsız ederdi. İnsanın evini yarım bir futbol takımıyla paylaşması gibi bir şey. Oysa Chad her seferinde yabancı ülkelerle ve onların güvenlik güçleriyle iş yapmak insana bir sürü düşman kazandırır. Dikkatli olmak zorundayım sevgilim derdi.
Hey Mrs. Cat, sizi gördüğüme sevindim efendim.
Ben de seni gördüğüme memnun oldum Samuel.
Mr. Chad hiç durmadan devam etmenizi söyledi. Şu anda toplantıda ama uzun sürmez.
Teşekkürler.
Rica ederim.
19. ayrımın sonu. Sayfa 208.